Gazap üzümleri.
Ayrım 42.
Yan sokaklardan ilerledi, kentten çıktı, sonra tekrar sapıp otoyolu buldu. Kavşaktaki levhada 99 diye yazılıydı. Güneye döndü. Neyse, bizi kuzeye yollayamadılar bari dedi. İlle de kendi istediğimiz tarafa gidiyoruz, zorla da olsa. Solgun farlar önlerindeki geniş karanlık yolun yüzünü yoklaya yoklaya ilerliyordu. 21. Hep göçen, hep taşınan bu halk göçebeydi artık. Ufacık bir toprak parçası üzerinde yaşamaya alışmış, doğup ölüp 10 dönümlük toprağından ayrılmamış, o 10 dönümden ekmek çıkarmış ya da 10 dönümden ötürü aç kalmış olan bu halkın önünde artık bütün batı apaçıktı. Dolanıyor, iş arıyorlardı. Otoyollarda nehirler gibi akıyordu halk. Yan çayırlar onlarla doluydu. Geride yenileri geliyordu. Koca otoyolları dolduruyordu taşınıp duran insanlar. Orta ve güneybatı kesimlerinde basit bir tarım toplumu yaşıyordu eskiden. Sanayi onları değiştirmemiş, tarımlarına makine girmemiş, özel kişilerin elinde makinenin ne kadar güçlü ve ne kadar tehlikeli olabildiğini anlamaya fırsat bulamamışlardı. Sanayinin çelişkileri iç içe büyümemişti o insanlar. Sanayi hayatının gülünçlüklerine karşı duyuları hala keskindi. Sonra birdenbire makineler onları dışarı atmış, onlar da kendilerini otoyollarda bulmuşlardı. İşte bu hareket değiştirdi onları. Otoyollar, yol üstündeki kamplar, açlık korkusu, açlığın kendisi değiştirdi onları. Akşam yemeği yiyemeyen çocuklar değiştirdi. O sonu gelmez taşınmalar değiştirdi. Göçebeydi onlar. Gördükleri düşmanlık değiştirdi, sonra kaynaştırdı, sonra birleştirdi onları. Hani küçük kasabaları birleşmeye, düşmanı püskürtüyormuş gibi silahlanmaya iten itki. Grup grup eli sopalı adamlar, memurlar, dükkancılar, tüfekle, şotganla kendi dünyalarını herkese karşı korumaya kalkan insanlar. Yollarda göçmenler çoğalınca batıyı bir panik sardı. Mülk sahibi insanlar malları için korkar oldular. Ömürlerinde aç kalmamış insanlar açların gözlerine baktılar. Hiçbir şeyi çok fazla istememiş insanlar göçmenlerin gözlerinde isteğin alevini gördüler. Böyle olunca kasabaların, kent eteklerinin halkı kendilerini korumak için bir araya geldiler. Kendilerinin iyi, istilacıların kötü olduğu yolunda birbirlerine güvence verdiler. Dövüşmeden önce şarttı bunu yapmak. Kendi kendilerine bu lanet olası okiler hem pis hem de cahil dediler. Bunlar dejenere, bunlar cinsi sapık dediler. Bu okiler hırsız dediler. Ne olsa çalar bunlar dediler. Mal mülk hakkına saygı yok bunlarda dediler. Bu sonuncusu doğruydu işte. Hiçbir şey olmayan insan sahiplik acılarını nereden bilebilir? Savunanlar birbirine bunlar hastalık getiriyor buraya, pis insanlar bunlar dediler. Okullara alamayız bunların çocuklarını, yabancı bunlar dediler. Kız kardeşin bunlardan biriyle gelsin ister miydin dediler. Yerli halk kendini zorla yoğurup zalimleştirdi. Sonra aralarında birlikler, mangalar kurdular, onları silahlandırdılar. Sopalarla, gazlarla, tabancalarla silahlandılar. Bu ülke bizim. Bu okilerin çığırından çıkmasına izin veremeyiz. Aslında silahlanan bu adamlar da o toprakların sahipleri değillerdi ama kendilerini sahip sanıyorlardı. Geceleri fazla mesai yapıp duran memurların hiçbir malı yoktu. Küçük dükkancıların da varsa varsa borçları vardı. Ama borç bile bir şeydi. İş bile bir şeydi. Memur kendi kendine ben haftada 15 dolar alıyorum diyordu. Ya Allah'ın belası bir oki kalkar da 12'ye çalışmayı kabul ederse? Küçük dükkancı da ben borçsuz bir adamla nasıl rekabet edebilirim diye kaygılanıyordu. Göçmenler otoyollar üzerinde nehirler gibi akarken açlıkları gözlerinden okunuyordu. Tüm ihtiyaçları belliydi gözlerinden. Ne bir iddiaları ne bir istemleri vardı. Yalnızca sayıları ve bir de ihtiyaçları. Bir kişilik iş bulunca 12 kişi birbirine giriyordu o işi yapmak için, ucuza yapmak için. O 30 sente çalışıyorsa ben 25'e çalışırım. O 25'e razıysa ben 20'ye yaparım. Yo, ben açım, 15'e çalışırım. Boğaz tokluğuna çalışırım. Çocuklar, bir görseniz çocukları. Yara gibi kızarıklıklar çıkarıyorlar. Koşup oynamaya güçleri yok. Dökülmüş meyvelerden biraz yiyince yaraları azıyor. Ben bir lokma ete de çalışırım. İyiydi bu durum. Çünkü ücretler düşüyor, fiyatlar yüksek kalıyordu. Büyük patronlar memnundu. Daha çok el ilanı bastırıp daha çok insan getirmeye baktılar. Ücretler yine düştü, fiyatlar yüksek kaldı. Neredeyse yine eskisi gibi serfler çıkacaktı ortaya. Bu sefer de büyük mal sahipleriyle şirketler yeni bir yöntem icat ettiler. Mal sahiplerinden biri bir konserve tesisi satın almıştı. Şeftalilerle armutlar olunca meyvenin yetiştirme maliyetinden daha aşağı bir fiyat verdi. Konserve tesisi sahibi olarak kendisi meyve yetiştiricisi olan kendine düşük fiyat ödüyor, meyveleri alıyor fakat konserve fiyatı yüksek olduğundan yine kârını cebe atıyordu. O zaman konserve tesisine sahip olmayan küçük çiftçiler topraklarını kaybetmeye başladılar. O çiftlikleri büyük toprak sahipleri kaptı. Bankalar kaptı. Konserve tesisi olan şirketler kaptı. Zaman geçtikçe çiftliklerin sayısı azaldı. Küçük çiftlikler bir süre için kentlere taşındılar. Derken kredileri bitti. Sonra dostları tükendi. Sonra akrabaları kalmadı. O zaman onlar da yollara döküldüler. Yollar iş bulmak için birbirini yiyen, birbirini öldürmeye hazır insanlarla doldu. Şirketler, bankalar aslında kendi felaketlerini hazırlıyorlardı ama bunun farkında değildiler. Arazi verimliydi. Açlıktan ölmelere gelmiş insanlar yollarda dolaşıp duruyordu. Ambarlar tıklım tıklım buğday doluyken fakirlerin çocukları raşitik büyüyordu. Yaralar çıkıyor, pellagra hastalığına yakalanıyorlardı. Büyük şirketler açlıkla gazabın arasındaki çizginin bıçak sırtı kadar incecik olduğunun farkında değildi. Ücret diye harcanabilecek paralar gaza, tüfeğe, ispiyona, kara listelere, silah eğitimine harcanıyordu. Otoyollar üzerinde insanlar karıncalar gibi gidip geliyor, iş arıyor, bir lokma yiyecek arıyordu. Gazap da mayalanıyordu yavaş yavaş. 22. Tom Joad bir köy yoluna sapıp Wheat Patch kampını ararken vakit epey geç olmuştu. Pek az ışık yanıyordu bu köylük yerde. Bakersfield'in ne tarafta olduğu gökyüzüne vurmuş kızıl ışıklardan anlaşılıyordu yalnızca. Kamyon sarsılarak yavaş ilerledi. Ava çıkmış yaban kedileri önü sıra yolun üstünden kaçıştılar. Bir kavşakta birkaç küçük beyaza boyalı ahşap bina görünüyordu. Ana oturduğu yerde uyuyakalmış, baba da çoktan beri sessizdi. Tom, yerini bilmiyorum ki dedi. Belki gün doğana kadar bekleyip birine sorsak daha iyi olur. Ağaçlı yola çıkmadan önce köşe başında durdu. Tam o sırada bir başka arabada kavşağın öbür tarafında durdu. Tom pencereden eğildi. Hey bayım, büyük kamp nerede biliyor musunuz? Dost doğru gidin, ileride. Tom karşı yola girdi. Birkaç yüz metre daha gittikten sonra durdu. Yolun ağzı yüksek tel çitle kesiliyordu. Küçük bir giriş yolu ilerideki geniş kapıya doğru sapmaktaydı. O kapının biraz gerisinde küçük bir ev vardı. Penceresinden ışık görünüyordu. Tom oraya saptı. Saptığı anda kamyonun tümü sanki havaya fırladı, sonra tekrar yere düştü. Vay be dedi Tom, görmedim bile o tümseyi. Evin balkonundaki bekçi ayağa kalktı, kamyona doğru yürüdü. Yan tarafa eğildi. Hızlı bindirdin dedi. Bir daha sefere yavaş gel oradan. Neydi o Allah'ını seversen? Bekçi güldü. Çocuklar oynar hep burada dedi. Herkese yavaş geçin diyorum, unutuyorlar. Ama bir kere bindirdiler mi bir daha unutmuyorlar tabii. Hmm, anladım. İnşallah bir yerini kırmamışımdır. Baksana, burada bize yer var mı? Bir tek yer var. Kaç kişisiniz? Tom parmaklarıyla saydı. Ben, babam, anam, El, Rosa Sharn, John amca, Ruti, bir de Winfield. Bu son ikisi çocuk. Herhalde sığdırırız sizi. Kamp malzemeniz var mı? Koca bir brandayla şilteler var. Bekçi kamyonun basamağına çıktı. Şu yolun sonuna doğru sür, sonra sağa dön. 4 numaralı sağlık tesisindesiniz. O da ne? Helalar, duşlar, çamaşır tekneleri. Ana, tekneleriniz mi var diye sordu. Akarsuda var mı? Elbette. Oh, Tanrı'ya şükür dedi ana. Tom karanlık çadırlardan oluşan uzun sıra boyunca ilerledi. Sağlık binasında solgun bir ışık yanıyordu. Buraya çek dedi bekçi. Güzel bir yer. Burada kalanlar yeni gitti. Tom arabayı durdurdu. Burası mı? Evet. Şimdi bırak eşyaları, öbürleri indirsin. Sen benimle gel, kaydınızı yapalım. Sonra yat uyu. Kamp komitesi sabah sizi ziyaret eder, yerleştirir. Tom'un gözleri yarı kapandı. Polis mi onlar diye sordu. Bekçi güldü. Polis yoktur burada. Bizim kendi polislerimiz var. Halk burada kendi polislerini kendi seçer. Hadi gel. El kamyonun arkasından atlayıp indi, öne doğru yürüdü. Burada mı kalıyoruz? Evet dedi Tom. Sen babamla yükü indire dur, ben büroya kadar gideyim. Pek gürültü etmemeye çalışın dedi bekçi. Milletin çoğu uyuyordur. Tom karanlıkta adamı izledi. Büronun basamaklarını çıktı. İçinde eski bir masayla bir sandalye bulunan küçük odaya girdi. Bekçi masanın başına oturdu. Bir form çıkarıp önüne koydu. İsim? Tom Joad. O baban mıydı? Evet. Onun adı? O da Tom Joad. Sorular birbirini izledi. Nereden geliyorsunuz? Ne zamandan beri bu eyalettesiniz? Ne işler yaptınız? Bekçi başını kaldırdı. Meraklı olduğumdan değil dedi. Bunları doldurmaya mecburuz. Tabii dedi Tom. Şimdi hiç paranız var mı? Az bir şey. Muhtaç durumda değilsiniz öyle mi? Biraz paramız var. Neden? Kampta kalmak haftada 1 dolara patlıyor. Onu çalışarak da ödeyebilirsiniz. Çöpü taşımak, kampı temizlemek gibi işler. Çalışarak öderiz dedi Tom. Komiteyle yarın görüşeceksiniz. Kampta nasıl oturacağınızı, kuralları falan size onlar anlatırlar. Tom birden, söylesene nedir o dedi. Ne komitesiymiş bu böyle? Bekçi arkasına yaslandı. Doğrusu düzen iyi işliyor. 5 sağlık tesisi var. Her biri merkez komiteye bir adam seçip yolluyor. O komitede kuralları koyuyor, yasaları kararlaştırıyor. Onlar ne derse oluyor. Ya babalanmaya kalkarlarsa dedi Tom. Oy vermeyip düşürürsünüz. Seçilmeleri ne kadar çabuk oluyorsa düşmeleri de o kadar çabuk olur. İyi iş görüyorlar. Ne yaptılar biliyor musun? Hani durmadan halkın peşinde gezen, vaaz verip para toplayan o papazları bilirsin değil mi? Bu kampta da vaaz vermek istediler. Buradaki ihtiyarların da çoğu onlardan yine çıktı. Gelmelerini, dualar etmelerini istedi. Karar merkez komitesine kaldı. Toplandılar ve karar verdiler. İsteyen papaz bu kampta vaaz verebilir ama hiç kimse bu kampta para toplayamaz dediler. İhtiyarlar çok bozuldu çünkü ondan sonra bir daha buraya hiç papaz gelmedi. Tom güldü, sordu. Yani bu kampı yönetenler herkes gibi birileri mi? Burada kalanlar mı? Elbette, iyi değişiliyor. Polisler için dedindi ki, kuralları koyan, düzeni sağlayan merkez komitesidir. Sonra bir de bayanlar grubu var. Ananı ziyaret edeceklerdir. Çocukların bakımıyla, sağlık tesislerinin korunmasıyla ilgilenirler. Anan çalışmıyorsa çalışanların çocuklarına bakacaktır. Kendisi iş bulunca da başkaları onunkilere bakar. Dikiş dikerler, arada bir hemşire gelir onlara ders verir. Bir yığın şey var bu türlü. Yani polis yok mu? Hayır yok. Elinde özel emir olmadıkça hiçbir polis buraya giremez. Peki ya adamın biri suç işlerse ya da sarhoş olur kavga çıkarırsa o zaman ne olacak? Bekçi kuruma kağıdını kurşun kalemin ucuyla deldi. Birinci seferinde merkez komitesi ona uyarıda bulunur. İkincide uyarı daha ciddi olur. Üçüncüde tekrarlanırsa onu kamptan atıverirler. Ulu tanrım, inanamıyorum. Oysa daha bu gece şerif muavinleriyle o küçük kasketlerden giymiş adamlar nehir kıyısındaki kampı yaktılar. Buraya giremezler dedi bekçi. Bazı geceler bizim çocuklar çit boyunca nöbet tutar. Özellikle dans olduğu geceler. Dans mı? Hey Allah'ım! Her cumartesi gecesi burada kasabanın en iyi dansı düzenlenir. Daha neler duyacağız? Peki neden böyle yerler her tarafta yok? Bekçi dalgın gibiydi. Onun cevabını kendin bulman gerek dedi. Git biraz uyu artık. İyi geceler dedi Tom. Anam hoşlanacak buradan. Uzun zamandır adam gibi muamele görmedi. Bekçi iyi geceler dedi. Biraz uyu. Bu kamp erken uyanır. Tom çadırların arasındaki yol boyunca yürüdü. Gözleri yıldızların aydınlığına alıştı yavaş yavaş. Çadır sıralarının düzgün olduğunu, çevrede çöp falan bulunmadığını gördü. Sokak süpürülmüş, üzerine su serpilmişti. Çadırlardan uyuyanların hurultusu duyuluyordu. Tom ağır ağır yürüdü. 4 numaralı sağlık tesisine yaklaşırken oraya ilgiyle baktı. Boyanmamış bir binaydı. Alçak ve kaba. Üzerinde çatısı vardı ama 4 duvarı açıktı. Sıra sıra çamaşır tekneleri gözüküyordu. Cihotların kamyonunu yakın bir yerde durur gördü. Yavaşça yaklaştı. Branda gerilmiş, içerisi sessizdi. O yaklaşırken kamyonun gölgesinden biri çıktı, ona doğru yürüdü. Anı alçak sesle, sen misin Tom diye sordu. Evet, hepsi uyuyor. Çok yorulmuşlardı. Sen de uyumalıydın dedi Tom. Seni görmek istedim. Nasıl durum, iyi mi? Güzel, sana anlatmayacağım. Sabah anlatacaklar, hoşuna gidecek. Anı fısıldadı. Sıcak su varmış diye duydum. Öyle. Şimdi uyu artık. En son ne zaman uyudun da hatırlamıyorum bile. Ana yalvardı. Neymiş bana söyleyeceğim? Söylemem. Sen uyu. Bana niye söylemiyor diye kafam takılırsa nasıl uyurum? Ana genç kız gibi bir havaya girmişti birden. Düşünme o zaman dedi Tom. Sabah uyanır uyanmaz öteki elbiseni giy. Ondan sonra öğrenirsin zaten. Kafam böyle bir şeye takılıyken uyuyamam. Mecbursun. Tom mutlu mutlu kıkırdadı. Mecbursun uyumaya. Başka çaren yok. İyi geceler dedi Ana alçak sesle. Eğildi, brandanın karanlık gölgesine doğru kaydı. Tom kamyonun arkasına tırmandı, tahta tabana sırtüstü yattı, ellerini ensesinin altında kenetleyip kendine yastık yaptı. Kollarının alt kısmı kulaklarına değiyordu. Gece giderek serinledi. Tom ceketinin önünü ilikledi, tekrar yerleşti. Yıldızlar yukarıda çok parlak ve çok belirgindi. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Belli belirsiz bir çınçın sesi uyandırmıştı onu. Dinledi, demirin demire sürünme sesini tekrar duydu. Hareket etmeye çalıştığında vücudu kazık gibiydi. Sabah serinliğinde ürperdi. Kamp halkı uyuyordu henüz. Tom ayağa kalktı, kamyonun kenarından baktı. Doğu dağları mavimsi siyahtı. O bakarken dağların ardındaki gökler tam kenardan renklenmeye başladı. Önce solgun bir kızıllık, sonra bir soğuma, grileşme, koyulma. Çünkü renk tüm kubbeye yayılıyordu artık. Ta batıya doğru bir yerde gecenin rengine karışıp yok oluncaya kadar. Yerler ise şafağın olavanta rengine bürünmüştü. Demir sesi tekrar duyuldu. Tom çadır dizesine baktı. Topraktan biraz daha açık gri gibiydi çadırlar. Bir tanesinin yan tarafında eski bir demir sobanın çatlağından turuncu alevlerin rengi çarptı gözüne. Bodur bacadan gri dumanlar püskürdü. Tom kamyonun yan tarafından indi, yere bastı. Ağır ağır sobaya doğru yürüdü. Bir kız vardı sobayla uğraşan. Kolunu kıvırmış, kol oyuna bir bebek yatırmıştı. Nemi emiyordu bebek. Başı kızın iç gömleğinin altına sokuluydu. Bir yandan paslı sobadaki ateşi karıştıran kız, bir yandan sobanın kapağını kımıldatıyor, kapısını açıyor, ateşi harlandıracak hava akımını sağlamaya uğraşıyordu. Bebek de bu arada emiyordu.
Ayrım sonu.